İpek Yolu. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Yeni bir dizi başladı bir televizyon kanalında ve bu dizi Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatıyor. Tabii onunla birlikte Osmanlı'da bir döneme, ki Osmanlı'nın en şaşalı dönemi diyebiliriz. Hem yönetim açısından istikrarlı bir dönem, hem yükseliş dönemi, hem Sultan Selim tarafından mühürlenmiş ağzına kadar dolu bir hazinenin dönemi. Tüm bunlara bakıldığında prototip teşkil edecek bir program olması beklenirken biraz sanki hayal kırıklığıyla karşılandı. Şikayetler var. Tarihi sevenler, tarihi okuyanlar, anlatanlar pek de sevmiyorlar. Ben önce diziyi seyrettiniz mi diye sorayım.
Evet, diziyi seyrettim. Zaten seyretmeyecek olsaydık bile bu son zamanlardaki bu dizi hakkındaki reaksiyondan dolayı, menfi veya müspet reaksiyondan dolayı seyretmek icap ederdi. Diziyi seyrettim.
Biz de yayından önce konuştuk. Bu diziyi seyredelim ve mutlaka konuşalım diye. Çünkü dinleyicilerimizin de bu konuyla ilgili tepkisi vardı. Bir kere diziyi anlatış biçimi olarak, yani sinema dili açısından nasıl bulduğunuzu sorayım.
Evet. Şimdi daha önce Tudors adında bir dizi yayınlandı. İngiltere'de 8. Henry'nin hayatını anlatan bir dizi. 4 sezon yayınlandı. Yaklaşık her biri 10 bölümdü. Ben o diziyi baştan sona seyrettim. Tarihi filmlere düşkün olduğum için, hem de saham itibariyle. Ondan önce 2 sezonu bir Roma yayınlandı. Demek ki son zamanlarda tarihi dizilere ve filmlere bir alaka var tekrar. Hı. Bizim çocukluğumuzda bunu en iyi yapan BBC'ydi. BBC'nin film ve dizileri tarihi hadiseleri yansıtmakta çok ustaydı. Tarihi hadise sadece tarihi hadiseleri doğru anlatmakla kalmaz. O devre ait konuşmalar, kıyafetler, mekanlar, bunların da çok iyi verilmesi icap eder. Yine kendisinden beklenmemekle beraber 1950'li yıllarda Hollywood'da bu hususta bir furya vardı. Hollywood 50'li yıllarda çok sayıda tarihi film çevirdi.
Orada biraz kostüm zenginliği ve
orada zaten film, Hollywood, ama orada da mümkün mertebe tarihi hadiselere sadık kalındı. En azından bazı incitici, ağır olayların yumuşatıldığını görürdük. Ama kostümler fevkalade zengindir. Efendim, mekanlar, dekorlar fevkalade zengindir. Ve senaryo çok kuvvetli ve çok muvaffak, başarılıdır. Şimdi bu Tudors'u şunun için anlattım ki, bu Muhteşem Yüzyıl bu Tudors'un bir taklidi olarak yapılmış. Benzerlik çok. Fragmanı, afişi,
anlatım biçimi açısından
anlatım
benzerlik
biçimi,
çok.
Şekil, yoksa kıyafetler, dekorların, kameranın oynayışı, hareketler, zoomlar, hatta dizinin isminin yazıldığı harf karakterleri bile Tudors'la büyük ölçüde benzeşiyor. Tudors güzel bir diziydi. İçinde ahlaksız unsurlar fazla olmakla beraber bu bir sinema taktiğidir.
Peki İngiltere'de bir şey var mıydı, tepki? Yani işte
hayır,
tarihimizi
hayır,
yanlış
şöyle
anlatılıyor. Bizim tarihimiz böyle
şimdi
miydi diye.
Şimdi şöyle, Avrupa'da tarih hiçbir zaman, daha önce bunu konuşmuştuk, hiçbir zaman bizdeki gibi çok fazla resmi ideolojiye bağlanmadığı için insanlar tarihleriyle barışıktır. Mesela ben bir sosyalist arkadaş vardı Fransa'da, 14.lüyü çok beğenirdi. Ben ona dedim, yani siz bir sosyalistsiniz, sosyalistler anti monarşist olurlar. Siz ise monarşinin en
zirve
koyusu olan 14.lüyü, dedik 14.lüyü çok karakterli, çok istikrarlı bir hükümdardı ve Fransa'yı süper güç yaptı. Ben onun için severim. Anladım ki bunlar tarihleriyle barışıklar. İdeolojiler onların tarihe bakışını değiştirmez. Mesela bir İngiliz 8. Henry'yi tenkit eder. 8. Henry zaten hayatı, yani psikopat bir karakteri vardı. Kişilik kırılması yaşıyordu. Menfilikleri de olan, müspet tarafları da olan bir devredir. Ondan dolayı bir İngiliz için bu çok fazla bir şey
geri getirmez. Bir algı
olmaz. Mesela bugün Kraliçe Elizabeth'e sorsanız, o da zaten 8. Henry'nin soyundan gelmediği için çok fazla 8. Henry de size methetmez. Ama Türkiye'de durum farklı. Birincisi, şartlılar geçmişlerine bağlıdırlar. Yani bir insana babasını, dedesini, annesini, şunu bunu kötüleyemezsiniz. Yani kendisi kınasa bile siz onu kötüleyemezsiniz. Çok incinir insanlar bundan. Yani bizde en ağır küfürler bile insanın soyuyla alakalı küfürlerdir. Bir de Türkiye'de son 100 yıllık bir dezenfektasyon var tarih hakkında. Yani Belli birkaç figür seçiliyor. Geri kalan bütün figürler kötüleniyor. Büyük bir kopuş, kültür kopuşu var. Onu zaten sanat yönetmenliğinde de müşahede etmek mümkün. Bundan dolayı şark toplumlarında ve bizde tarihi hadiseler saptırılınca ve en azından olduğu gibi bile verilse, yani her şeyi olduğu gibi vermek de mümkün değil. İnsan yani yaptığı hataları da anlatmaz, anlatılmasından da hoşlanmaz. Verilmesi bizde çok fazla reaksiyon doğuruyor. Tudors bu reaksiyonu doğurmadı. Çünkü Tudors filmcilik açısından mükemmeldi. Senaryo çok kuvvetliydi. Temposu ağır değil, fevkalade süratliydi. Kahramanları fevkalade oturmuştu. Yani işlerinde, evet, başroldeki Jonathan Rhys Meyers 8. Cenni hiç benzemiyordu. Hiç. Ama
şimdi Kanuni'ye de benzemediği ifade ediyor.
Ama şimdi şöyle bir durum var. Aktarım. Orada canlandırılmak istenen 8. Henry psikopat tipli bir adam. Jonathan Rhys Meyers bu tipte bir aktördür. Ondan dolayı onun seçildiğini ben tahmin ediyorum. Ha, bir yerde de okudum belki. Yani orada, ama onun dışındaki karakterler birbirine uyuyor. Şimdi Tudors böyle bir başarılı diziydi. Dezavantajlarına rağmen başarıları fazla olan bir diziydi. Bunu ona benzetmeye çalışmışlar. Bu tabii iyi bir örnek, her zaman başarı için bir avantajdır. Ama bir kere incelediğiniz konu asır olarak aynı ama çok farklı. Yani Kanuni Sultan Süleyman 8. Henry değil. Hiç benzemez. Yani öyle veya böyle Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyetlerinden, halkın rol modellerinden birisidir. Yani fazla hayatında nakise, kusur, kabahat, siyah leke olmayan bir kahramandır Kanuni Sultan Süleyman.
Ben diyorum Tudors'la benzerliği şekil açısından. Şekil. Yoksa tarihi karakterler birbirinden farklı. Mesela ben dün bir eleştiri okudum. İşte Tudors'a benzetmeye çalışırken diyor, işte Hatice Sultan'ı da paşasıyla evlendirdi. Ama bu bir tarihi gerçektir. Tarihi yani gerçek. Biz bunu Tudors'a benzesin diye yapılmış
adedemeyiz. Benzerlik var. Benzerlik var. Aynı devirde bir de Sultan 8. Henry Kanuni Sultan Süleyman'a hayrandı. Bir heyet gönderdi hatta. Osmanlı müesseselerini inceletti. Bu istikamette bir reform yaptırdı kendi ülkesinde. Bu belli. Kaldı ki 8. Henry o zaman çok güçlü bir hükümdar değildi. Kanuni Sultan Süleyman benim rakibim Henry Tudor diyor ama Henry Tudor rakip olacak birisi değildi o zaman. Şalken tamam yani 5. Karl ama hiçbir zaman, yani o bir kere orada bir yanlışlık var. 8. Henry'nin kızı Elizabeth'ten itibaren İngiltere dünya siyasetinde ağırlığını gösterdi ve Türkiye'de de her zaman iyi münasebetler oldu. İlk devirler için söylüyorum. Yani Tudors'a benzetmek, evet, o bir tesadüf. O bile tartışmalı. Makbul İbrahim Paşa'nın kız kardeşiyle evlendiği bile çok katı bir bilgi değil ama biz evlendiğini kabul edelim. Şimdi bir kere dizide Tudors'tan farklı olarak bir kere senaryo Tudors kadar kuvvetli değil. Zayıf. Bu zayıflık o kadar fazla ki dizi sanki National Geographic'teki dokümenter filmlerin arasında bazı canlandırmalar olur. Tarihi dramalar olur. Ona benzemiş. İkincisi çok ağır tempolu. Yani zaten tarihi filmleri biraz süratli yapmak lazımdır. Çünkü zaman çabuk geçer. Bu o kadar ağır tempolu ki bir bakış, konuşma dakikalar sürüyor. Bir hamam sahnesi dakikalar sürüyor. Yani
ama orada da bir seyirci farklı bir şey verdiğinin farkında hem senarist hem yönetmen. İşte o hamam sahnesi ya da haremdeki görüşmeler, konuşmalar zaten
konuşma yok ama bakışlar
işte,
var.
İşte yani o konuşmadan
ama şarkı çok fazla bakışma olmaz. Şimdi tarihi gerçekler ayrı. Şimdi bir kere bu ağır tempoluluk ve senaryo zayıflığı film için bir nakisedir, bir kusurdur. Onu ben, bu benim kanaatim bir seyirci olarak bunu söylemek istiyorum. Hele önünde bir de kötü örnek veya güzel örnek Tudors varken hep ondan mukayese edildiği zaman Tudors'la Muhteşem Yüzyıl bir kere bu bakımdan. Senaryo zenginliği ve diyaloglar mesela Tudors'ta mükemmeldi. Burada böyle bir problem yok. Ama bunda bir kere senaryo zayıf, ağır tempo var. Üçüncüsü diyaloglar. Şimdi diyaloglar hem zayıf, vurucu değil. Kanuni Sultan Süleyman gibi güçlü bir şahsiyet var. Zavallı bir adam gibi gözüküyor orada. Çok silik bir şahsiyet gibi gözüküyor. Bunun belki rol seçimiyle de alakası var. Ama diyaloglar bir Amerikan filmi gibi. Yani o zamanki insanlar nasıl konuşurdu bunu insanlar bilemiyorlar. Tabii bu bizim kültür kopukluğumuzdan kaynaklanıyor. Düşünün bizde bir dil hıyaneti olmuş, dil değiştirilmiş. Hiçbir ülkede bu yok. Yani insanlar 15-20 yıl önceki kelimeleri bile bilmiyor. O zamanki insanlar nasıl konuşurdu insanlar bundan habersiz.
Şimdi yapsalar da anlaşılmayacaktır muhtemelen. Bugünün diliyle ifade etmeye çalışırken.
Ağır kelimeler demiyorum. Kelimeler gene bugün anlayacağı usulde ama yani üslup.
Tempo, konuşma temposunda bir problem var.
Üslupta problem var. Yani kullandıkları mesela kendine iyi bak der mi bir Osmanlı birbirine? kendine iyi bak der mi? Bugün denebilir, kendine iyi bak demez mesela.
Bugün bile ben saksı çiçeği değilim diye cevap verir çoğu dil bilimci ya da dille ilgilenen.
Yani veya işte bir sorun mu var falan. Böyle şeyler o konuşulmaz. Osmanlı şeyinde yok. Bunlar mesela garip karşılanıyor. Garip karşılanıyor. Gelelim rol seçimine. Rol seçimi Tudor'da isabetliydi. Fakat burada isabetli değil. Kanuni Sultan Süleyman dizide 25-26 yaşlarında bir delikanlı. Başrol oyuncusu ise 40'ın üzerinde yaşını başına almış bir orta yaş oyuncusu. Kanuni Sultan Süleyman başrol oyuncusu olduğuna göre bunun yakışıklı, çekici bir erkek olması lazım. Halbuki başrol oyuncusu bir karakter oyuncusudur. İkincisi, Kanuni Sultan Süleyman tip olarak da benzemiyor. Kanuni Sultan Süleyman zayıf, uzunca boylu, yanakları çökük, uzun yüzlü, hafif seyrek sakallı, çekik gözlü bir zat. Bu yani saçları dökülmüş, epeyce kilo almış bir kahraman var. Gelelim Makbul İbrahim Paşa'ya. Makbul İbrahim Paşa aynı yaşlarda fevkalade yakışıklı bir erkek güzeli olduğu söyleniyor. Sevimli bir çocuk Okan Yalabık, ama yani Makbul İbrahim Paşa olabilecek birisi. Komik bir, yani romantik komedilerde başrol oynayabilecek bir çocuk Makbul İbrahim Paşa rolünde. Bu da yanlış. Gelelim Hürrem Sultan'a. Hürrem Sultan dizide bir Ukraynalı'ya benzesin diye düşünülmüş. İri yarı bir kadın.
Bir de yaş olarak sanki İstanbul'a Hürrem geldiği Sultan, yaş o yaş mıdır?
Hayır, İstanbul'a 12-13 yaşlarında gelmişti. Ufak tefek, minyon bir kızdı. Hürrem Sultan'ın tipi klasik bir Ukraynalı'ya benzemekten ziyade fevkalade sevimliydi. Tudors'u seyredenler bilir. Anne Boleyn, Hürrem Sultan için daha uygun bir kahraman.
O tip kastı deydi. Uluslararası'nı açtınız yalnız.
O tipte bir şahsi. Anladım. Yani şuna bir de en son şunu söyleyeyim. Valide Sultan Nebahat Çehre çok başarılı bir aktris benim eskiden beri. Fakat Hafsa Sultan o vamp kadın rollerine uygun. Hafsa Sultan ise hanım hanımcık bir kadındı. Yani o Nebahat Çehre çok başarılı olmakla beraber o filmde de başarılı, fakat öyle bir Valide Sultan değil o. O başka bir Valide Sultan olabilir. Mesela Mahbeyker Kösem Sultan'ın yaşlılığını oynayabilirdi. Halbuki onu hanım hanımcık birine oynattılar. İsmini unuttum şimdi Mahbeyker'de. Yani Nebahat Çehre'yi de ben filmde, ben Nebahat Çehre'yi de role uygun bulmadım.
Kısa bir ara, biz sonra kendi kastımızı yapacağız galiba. Hemen buradayız efendim. Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame'in sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor. Zenginin malı züğünün çenesini yorarmış ama benimki o, siz uzmanısınız, konuşacaksınız tabii. Şimdi benim diziyle ilgili mesela bazı sahneler var ki biz burada öyle olmadığını o kadar çok konuşuyoruz ki, haremle ilgili de öyle. Mesela tamam, Makbul İbrahim Paşa Kanuni'nin çok yakını ama Kanuni sonuçta kendi hareminde, o kendisine helal olan ortamda eğlenirken ya da işte annesiyle birlikte, mesela annesi çok açık bir kıyafet giymiş, oğlu yanında, İbrahim Paşa da yanında.
Şimdi bir kere o harem sahneleri tarihi gerçeklere uygun değil. Yine de ben şuna şükrettim ki çok daha abartılı, çok daha menfi olabilirdi. Bir kere harem ağalarından alalım. Harem ağaları niye zenci değil? Zenci bulamamışlar mı? Bu kadar pahalı bir prodüksiyonda. Harem ağaları zenci olur, beyaz olmaz. İkincisi, harem ağalarının hepsi efemine tipler. Yani bir insan hadımsa efemine tip olması gerekmez. Onlar ağırbaşlı oturaklı adamlardır. Bunları biliyoruz. Kırılgan ama oturaklı adamlardır. Hiçbirisi böyle değil. Kulaklarında küpeler şey gibi, falcı, Hintli falcılar gibi. Üçüncüsü, harem ağaları buradan anlatmıştık. Hareme girmezler. Vaki değil hareme girmeleri. Onların daireleri haremin dışındadır. Evet, hareme girmelerinin bir mahsuru yoktur. Çünkü onlar hadımdırlar. Kaç göç yoktur. Fakat adet bu değildir. Hareme ancak bir mecburiyet mesela doktor getiriyor. Onu kapıya kadar getirir. İçerideki hazinelere teslim eder. Harem ağasının hareme girdiği vaki değildir. Hiç vaki değildir. Çok nadir bir yangın mangın olsa girer. O zaman da elinde bir sopası var. Sopasını vurarak ortada taşlıkta yürür. Kadınlar odalarına çekilirler.
Sultan Süleyman hareme giriyor yanında askerleriyle.
O hiç olmaz. O hiç olmaz. Padişah hareme geçtiği zaman yanında asker değil, erkek sinek bile olmaz. Nerede kaldı Makbul İbrahim Paşa olsun. Hareme padişah dinlenmek için geçer. O yeme içme sahneleri onun has odada olabilir. Harem de olmaz. Has oda onun bir ofisidir. Orada dinlencik odası var. Orada işte Makbul İbrahim Paşa has oda başı oldu zaten. Orada yanında olabilir. Ama haremde asla. Hareme giriyor, kadınları görüyor falan. Onlar tarihi gerçeklere aykırı. İkincisi vurgulanan şey, hareme giren bir kız. Mutlaka hareme girmeden önce Türkçe öğrenir. Oturmasını kalkmasını öğrenir. İslam dini kendini
terkin edilir. Dışarıda mı öğrenir bunu?
Haremde öğrenir. Ama hiçbir zaman bunlar padişaha takdim edilmezler. O yetişmedikçe padişaha takdim edilmezler. Asla hiçbir zaman.
Hala yani Hristiyan. Geldi birkaç hafta.
Adını Aleksandra. Mümkün değil haremde Aleksandra isminin telaffuzu. Mümkün değil. Hristiyanlara bile Türkçe isimler verilirken bu artık saraya girdiği Müslüman olması lazım. Olmuyorsa çıkartırlar saraydan. Hesirciyi çağırırlar. Bu serkeş bir kız. Al bunu götür derler. Parasını alırlar. Kızı satarlar. Böyle bir kız haremde asla kalmaz.
Yani Aleksandra ismini söyleyerek.
Hayır. Hürrem ismini ona Valide Sultan vermiş. Çok sempatik olduğu için. Kandustan Sultan vermemiş. Ama bunlar tabii filme uysun diye. Hiç değilse başka bir isim taksalardı. Ayşe, Fatma gibi bir isim taksalardı. Padişah Hürrem dese olurdu. Hürrem sevimli demektir. Yani bir kere o tarihi gerçeklere aykırı. Saraya giren kızlar çok ciddi bir terbiye görüyorlar. Burada terbiye falan yok. Vurdu, kırdı, garip bir... Yani çocuklar nasıl... Yani o şöyle eğileceksiniz.
Yatılı okul.
Daha komiği gözdeler var. Üst katta. Beyoğlu kokonaları gibi. Hani kötü kadınlar filmlerde olur ya. Randevu evlerinde orada bakar. O adam birini beğenir. Böyle bir şey yok. Onların daireleri var. Orada otururlar, kalkarlar. Kanuni Sultan Süleyman 4 kadın hayatından geçmiştir. İlk hanımın adını bilmiyoruz. Ondan bir şehzadesi olmuş, ölmüş. İkinci hanımı Gülfem'dir. Gülfem'in de bir hikayesi vardır. Üçüncüsü Mahidevran'dır. Dördüncüsü Hürrem'dir. Hürrem'den evlendikten sonra başka hiçbir kadının yüzüne bakmamıştır. Hürrem öldükten sonra 6-7 sene zaten bekar kalmıştır Kandüsen'den. Yine hiçbir kadının yüzüne bakmamıştır. O cüzdeler, cariyeler onlar biraz
abarsın.
Komik. Evet. Kayıtlar elimizde çünkü. Padişahın hanımlarının kim olduğu belli. Bunlar Ahmet Mehmet değil. Evet. Yavuz Sultan Selim kadar fazla perhiskar birisi olmadı. Aşikar. Kanuni Sultan Süleyman nasıl bir figürdü diye bana sordular. Babası gibi mütevazi değildi. Tantanayı, şatafatı severdi. Hı hı. Güzel giyinmeyi güzel
sever.
Yaşamayı severdi. Kadınlara da babası kadar değilse bile ama başkaları kadar da değil. Mutedil bir insandı. Kaidelere, teşrifata, protokole, kanunlara, geleneklere, nezakete onun kadar riayet eden bir padişah çok az gelmiştir. Onun için ona kanuni deniyor zaten.
Bir kanun koymak ve o kanunları uygulamak konusunda da çok hani adını zaten buradan
çok hassastı. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu hususiyeti çok mühimdir. Çok disiplinli, çok titiz, çok prensipli bir insandı. Bunlar mesela vurgulanabilirdi bir şey olarak. Aynı zamanda çok duygulu bir insan olduğunu hem şiir yazmasından hem de Hürrem Sultan'a bağlam 38 sene evli kaldılar. Ve başka bir kadına dönüp bakmadı.
Bir de ben eşime de sordum aynı soruyu. Böyle bir hayatın olsun ister miydin dedim. Yani sen padişah olmak ister miydin? İşte bu kadar etrafında güzel kız. Düşünsenize siz padişahsınız ve 38 yıl boyunca verdiğiniz söze sadık kalıyorsunuz. Ve bunun aksini yapmak zorunda değil ki.
Değil tabii değil. Hiç kimse bir şey diyemez ona. Hiç kimse bunu zor... Yani aile saadetim yıkılır mecburum öyle bir şey yok onun için. Ama bunu yaptı. Bu enteresan bir aşktır. Hürrem Sultan, ben daha önce bununla alakalı yazı yazdım. Programda yaptık. Hürrem Sultan çok zeki. Fevkalade sempatik bir kadındı. Çok güzel olmadığını resimlerden anlıyoruz. Ama böyle bir kız değildi. Evet, sarayda ilk geldiğinde bazı serkeşlikleri olduğu. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Mahidevran'la bir dalaş, ağız dalaş, hatta saç saça baş başa kavga ettiklerini de bazı tarihçiler anlatıyor. Ne derece doğru bilmiyoruz. Ama çok zeki. Kocası seferdeyken ona mektuplar yazıp İstanbul'un halini bildiriyor. Gizli bilgiler veriyor. Şifreli mesajlar, istihbarat raporları gönderiyor. Güzel şiirleri vardır. Hayır hasenatı vardır. Haseki Hastanesi'ni yaptırmıştır. Hürrem Sultan kocası tarafından çok sevilen bir kadın olduğu için sevilen kadınların düşmanı çok olur. Kıskananı çok olur. İftira atanı çok olur.
Ya bu karakter ona sonradan mı?
Bence sonradan yakıştırılmıştır.
Evet. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Biz ataerkil bir toplumuz.
Evet.
Tarihimiz savaşlarla dolu. hep erkek egemenliği, evet, gücü üzerine kurulu. Ama ne kadar film yapıldıysa, dizi yapıldıysa tarihle ilgili hep kadınları anlatıyor. Bu nasıl bir iş?
Şöyle, anlatacak şey kadınlardır. Kadınlar zariftir, nezihtir. Yani insanlar kadın varsa bir yerde...
Sırf rating için mi böyle?
Tabii. Kadın olmayan film seyredin mi? Ben olsam ben de seyretmem. Hiç kadın olmayan filmi kim ne yapsın? Savaş filmi baştan sona. Ona bile bir kadın koyduğu zaman filmin şeysi değişiyor, havası değişiyor. O kaçınılmaz. Sonra ataerkil toplum olduğumuzda tartışılır. Kadınsız bir hayat olmaz. Kadın varsa o ataerkil sözü sadece erkeğin söz sahibi olduğu. Tarih boyu ataerkildir. Yani insanlık tarihi ataerkillik üzerine kurulmuştur. Amazonları saymazsanız onlar da efsanevi kahramanlardır. Yani ataerkil diye bir şey yok. Zaten cemiyetin düzeni öyledir. Erkek dış işlerinde hakimdir. İçeride ise, evlerde ise kadınlar hakimdir.
Bu dizide bile Kanuni'yi anlatıyoruz. Yani sokağa çıksak desek, evet, ki bize 3 tane padişah ismi söyle. Ya da Türk tarihinden 3 tane, evet, yönetici ismi söyle. Herhalde %40-%50'si Kanuni'yi söyler. İşte Fatih Sultan Mehmet, evet, söyler. Atatürk'ü söyler. Yani birkaç isim, evet, var akla gelen. Bu kadar bilinen bir figürün hayatını anlatırken ya da dönemini anlatırken bile kadınlar bu kadar etkin olabiliyorsa... Hani...
Belli bir ağırlığı var kocasının üzerinde. Ama Kanuni Sultan Süleyman öyle hanımının sözüyle gayrimeşru işler yapacak birisi değil. Kaldı ki hanımının gayrimeşru işler telkininde bulunduğunu bilmiyoruz. Hürrem Sultan'ın oğlunu öldürme hadisesi vardır, Mustafa'yı. Mustafa babasına karşı çıktığı için öldürüldü. Efendim Hürrem Sultan'ın komplosu, padişah o kadar zayıf bir insan değildir. Yani Kanuni Sultan Süleyman öyle hanımının komplosuyla oğlunu öldürecek birisi değil. O dediğim gibi Hürrem Sultan'ın çok sevdiği için padişah, karşı taraf Hürrem Sultan'a şuurlu düşman oldular. Şuurlu düşman oldular ve Hürrem Sultan'ın aleyhine çok şeyler uydurdular. Aynı şey Kösem Sultan için de. Yani klikleşme olunca, hı hı, hakkında uydurulanlar artıyor. Hürrem Sultan'ın kuvvetli bir şahsiyeti olduğuna şüphe yok. Ben nikah isterim demiş rivayete göre. Cariyelik, beni azat et ve nikahla. Padişah da rivayete göre onu azatlayıp nikahlamış. Yani böyleyse kuvvetli bir karakter olduğu anlaşılıyor.
Ama bunu padişah, söyleyebilmek bile.
Padişah ondan daha kuvvetlidir. Burasında şüphe yok. Yani haremin vurgulanması gayet normal. Haremde gayrimeşru işlerin yapıldığını inşallah göstermezler. Ama yani harem onların anlattıkları gibi de öyle patırtılı gürültülü bir yerde değil. Bunu da söylemek lazım. Bir de kıyafetlere ben dikkat çekmek istiyorum. Şimdi rol seçimleri çok kötü. O vezirler birer köy ihtiyar heyeti azaları gibi. Fevkalade zavallı. Halbuki onlar başarılı şeyler. Bir kere sakal yok. Yani sakalsız bir Osmanlı ricali Sultan Hamit devrinin sonlarına kadar yoktur yani. Yoktur. Hiç mümkün değil. Ancak hadımdır sakalı yoksa. Beyaz atımla. İkincisi genç bir delikanlı, şu yabancı damattaki bacanak Ruşen, baktım koskoca kaptanı derya yönü. Pis bir sakal. Uzun saçlar. Başında kocaman bir kallavi kaldıramıyor. Başlar devamlı açık nedense. Çünkü o elbisenin nasıl bir smokinin tamamlayıcısı kravatsa, o elbisenin tamamlayıcısı da kavuktur. Başta kavuk yok. Arada bir sarık sarıyorlar Hint mihraceleri gibi. O yani bu bir kere şeyi göstermiyor. O zamanı yansıtmıyor. Avrupa'da başı açık gezilir ama bizde başı açık gezmek ayıptır. Yani ibadette başı örtülür, yemekte başı, otururken kalkarken başı açık adamın çok büyük bir nezaketsizliktir. Bakıyorum hepsi başı açık geziyorlar, tozuyorlar.
Bu eleştirileri sonraki bölümler için kale alırlar mı? Ne dersiniz?
Ben daha önce bu Elveda Rumeli diye bir dizi yayınlandı. Onun ilk bölümlerinde bana bir arkadaşım mail göndermiş. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Ben de cevap yazdım ona. Şu. Sonra o bir gazetede yayınlandı. Sonra o istikamette düzeltmeler oldu filmde.
Ha, ne güzel.
Evet.
Biz de dinliyorlar
şimdi. Şaşıracak derecede düzeltmeler oldu. Ben şaşırdım. Kötü niyette değil ki, ben yani bu dizi baştan belki çok abartıldı. Hatta ben fragmanını bile seyretmemiştim. Bana dediler ki böyle bir dizi hazırlanıyor, böyle yok. Ben dedim diziyi seyretmedim. Eğer böyleyse bu yanlış dedim. Yani şimdi seyrettikten sonra mesela aynı kanaatte değilim. Dizinin menfi tarafları olduğu halde.
O da bir taklit gibi başlamıştı. Damdaki kemancının, evet, taklidi gibi başlamıştı.
Onu da yazdım.
Taklit olabilir. Değildi.
Taklit olabilir. Damdaki kemancı hoş bir filmdi. Ama işte bize ne kadar uyar? Hadi uydurdunuz. Ama yani Elveda Rumeli'de o zamanki Osmanlı hayatına uymayan bazı hususlar vardı. Yani bunda şimdi mesela 70'li yılların, 50'li yılların Türk filmlerinde ben bakardım. O eski Osmanlı hayatı çok güzel veriyordu. Şimdi düşünüyorum ki çünkü o hayatı bilenler
tabii
sağdı.
Tabii yakındı yazanlar, evet, ya da
şimdi
duyanlar.
Şimdi fes giyiyor, fese benzemiyor. Kıyafet Elveda Rumeli'de mesela subay kıyafetleri 1913'ten sonraki subay kıyafettedir. Yani hadise çok daha eski. Lacivert olması lazım. Mesela o bile eksik. Akçe ile alışveriş yapıyorlar. Akçe Sultan Mecid zamanında kalkmıştı piyasadan. Ondan, o zamandan sonra akçe diye bir şey yok. Yani bu gibi eksiklikler, başka eksiklikler. Yani Rumeli hayatına uymayan, yani Rumeli gibi güzel bir şehir, memlekette köyde geçen bir şeyi veriyor. Köy bile değil. Bir şehir hayatı varken. Tabii başka zorluklar da var bunun malum. Tarihi dekor ama yani bu dizide de müspet taraflar buldum. Kanuni Sultan Süleyman en azından kötülenmiyor. İdeal bir şahsiyet şeklinde idealize edilerek verilmeye çalışıyor. Dinine bağlı, vatanını seven. Ama figürler, rol seçimi, senaryo bunlar maalesef zayıf kalmış. Bunları da söylemek
biraz
lazım.
Biraz kuvvetlenmesi gerekiyor. Evet. Peki siz mesela haremdeki kadınların kıyafetleri işte bu böyle miydi bizim
böyleydi,
haremimiz?
Böyleydi. Evet.
Biz bunu böyleydi. Konuştuğumuz için biliyoruz efendim, ama bilmeyenler
efendim, harem
çok...
kıyafetleri aynen böyleydi. Hatta daha da dekolte olabilir. Fakat şu var, haremdeki kadınların hepsi istisnası çok az cariyedir. Cariyelerin örtünme mecburiyeti yoktur. Göğüsleri, boyunları, kolları dirsekten aşağı, dizden aşağı bacakları ve başlarını açabilirler. Yabancı erkeklere gösterebilirler. Ondan dolayı bu kıyafetler orijinaldir. Nitekim elimizde o zamanki minyatürler var. Harem kıyafetleri orijinal.
Bu şekliyle doğrudur.
Doğrudur.
Ama oraya başka bir erkek girmediği düşünülürse bu yüzden...
O hiç vaki olmamış. Yani bu hiç kimse bunu söylemedi. Yabancı seyyahlar bile söylemedi hareme bir erkeğin girdiğini. Yani o çok anormal hikayeler anlatmalarına rağmen hareme şöyle yabancı erkek girer. Hoca getirilir, doktor getirilir. Harem ağalarının nezaretinde kafesin önünden dersini verir. Doktorsa örtü üzerinden muayenesini yapar. O da belli bir yerdedir yani. Haremin içine girip gezemez o doktor ve dışarı çıkar. Yani o da harem hakkında bilgi sahibi olamaz.
Mesela eğitimciler var orada. Onlar da hadım eğitimciler ama kızlarla bir aradalar.
Hayır, harem ağaları eğitimci değildir. Disiplini sağlarlar. Asla kadınların arasına girmezler. Kızlar umumi koğuşlarda yatar. Her iki kızın arasında yaşlı bir kalfa yatar. Nitekim Enderun'da da her iki oğlanın arasında bir hadım ağası yatar. Yani bir skandala sebebiyet vermemek için düşün. Bu kadar hassas davranılıyor. Bırakın erkeğin girmesini, kadınlar arasında bile nahoş bir hadise olmasın diye bu kadar dikkatli davranılıyor. Harem hoş, pek hoş verilmemiş imajı.
Yani biraz
çok da kötülenmemiş ama
ama en azından bir eğitimden geçtikleri
en azından vermişler.
Orada işte Hürrem'e söylenen akıllı ol, iyi bir eğitim al,
evet, doğru.
Kendini sevdir, uslu ol cümleleri yani, zaten bilinen.
Ben şundan da hoşlanmadım. Orada Hürrem Sultan'ı menfi bir figür olarak kurgulayacakları anlaşılıyor. İntikam al diyor. Halbuki Hürrem'in anne babasının öldürdüğüne dair bilgi yok. Hürrem esir edilmişti. Tatarlar niye bunu öldürüp de anne babasını öldürmüyor? Onu da esir alır satarlar. Yaşlı esirin de para eder. Yani bu esir edilir.
Ki çocuk var orada, onu da alabilir.
Anne babanın öldürüldüğü diye bir bilgi yok.
Makbul İbrahim Paşa için de aynısını söylüyor.
Aynı şey onu da veriyor.
Evet.
Makbul İbrahim Paşa da padişah çok sevdiği için çok düşmanı vardı. Çok iftiralar attılar Makbul İbrahim Paşa. Ama Makbul İbrahim Paşa kendi eliyle sonunu hazırladı. Çok kendini beğenmişti. Ve padişahın teveccühüne mağrur oldu. Ama efendim kaliteliydi. Latince biliyordu. İtalyanca biliyordu. İki lehçesini de biliyordu. Hem Floransa hem Venedik. Rumca biliyordu. Arapça biliyordu, Farsça biliyordu. Yani Makbul İbrahim Paşa çok yakışıklı, güzel konuşan ve devleti çok güzel idare etti.
Boşuna da makbul değildi.
Evet, yani, evet. Makbul İbrahim Paşa kendini beğenmişliği dışında, mağrurluğu dışında kötü bir figür değil ama düşmanı çoktu. Yani bunu şimdi Osmanlı tarihinde herkes zannediyor, birbirini herkes aşk derecesinde seviyor. Bu tarihte olmamış ki o zaman olsun.
Şimdi var mı ki o zaman?
Menfaati oldu mu işin içinde? Olur. Bu normal karşılamak lazım. Bir vezir çok kuvvetli olur. Karşı taraf onu tenkit eder. Hakkında iftiralar uydurur. Bu tarihlere geçer. Siz zannedersiniz doğru budur. Ben yıllarca süren tetkikatım neticesinde şu kanaate vardım ki tarih çapraz okumadan öğrenilmez. Bir tarih şahsiyet hakkında bir şey söylendiği zaman ben oraya hemen fihi nazar derim eskiden tabiri. Bir soru işareti koyarım. Başka onun sevenlerinde de var mı o? Karşılaştırırım. Ha derim ki bu bir iftira olabilir. Olabilir. Onu da bilemeyiz de. Belki de doğrudur.
Tarihçi her iki tarafı işte. Dinlemeden zaten evet. Karar yani vermemek lazım.
Yani o devşirmelerin alınışı falan, o çocuklar ağlıyor, soykırıma götürülür gibi, öyle değil.
İşte biz yayınlarda bunu hep konuştuk aslında. Dinleyicilerimiz filmi farklı bir gözle evet. izlemişlerdir mutlaka. Bu hataları görmüşlerdir. Sizin anlattıklarınızla öğrendiklerimize göre pek çok aile ekonomik sıkıntılar sebebiyle...
Çocuğunu satıyor. Bırakın vermeyi satıyor. Yani çocuk ölecek açlıktan. Balkanlar fakir. Ukrayna fakir o zaman. Kırım Tatarları geldiği zaman millet çocuğunu önünde tutuyor. Benim çocuğumu alın diye. Çünkü burada kalsa ölecek acından. Mujikler onlar. Toprak köleleri.
Bir de Osmanlı'da düşünsenize kölelikten has odabaşılığa kadar ulaşabileceğiniz bir kariyer vaat ediyor size.
Sonra devşirme zaten köle değil. Devşirme ailelere gidiliyor, para veriliyor. Çocuğun zeka, kabiliyetli çocuklar. Bunu şöyle düşünün. Taşra'da zeki, kabiliyetli çocuklar yatılı okula alınıyor.
Pek çok vakıf yapıyor bunu.
Yapıyor bunu. Bugün yok mu öyle? Yani bu devşirmesiz öyle çocuk ağlıyor, araba pis bir arabaya atmışlar, böyle garip tipler, öyle değil. Onun o çok ciddi bir hadise.
O da bağını kopartıyor olmaktan herhalde. Yani ailesiyle tekrar görüşemiyor olmaktan muzdarip.
Efendim doğru ama karşı. Doğru ama neticede Makbul İbrahim Paşa onu istese görüşürdü. Sokulu Mehmet Paşa görüştü. Bütün ailesini getirdi, Müslüman yaptı. Mümkün bu, mümkün.
Şimdiki iletişim imkanlarıyla geçmişi de bir
ama
bu anlamda.
Bu.
Ama gene de hani ulaşabilmek açısından belki
efendim,
problemler yaşıyor.
Ne olacak? Parga'da ne olacak? Yani basit bir Ortodoks Rum köylü ailesinin çocuğu olacak. Domuz çobanı olarak hayatını tamamlayacak. Yani çocuk o kadar da aptal değil. Düşünüyor hayatını. Ben diyor köyümde kalsaydım. Evet annem babam ama böyle böyle olacaktım. Şimdi insanlığa faydam var. Memleketime faydam var. Yani bir de tabii Müslümanlık açısından Müslüman olması onun için bir nimet olarak görüyor. Her Müslüman kendi Müslümanlığı bir nimet olarak görür. İyi ki Müslüman oldum. Orada kalsam bu saadetten mahrum kalacaktım diye. Devşirmeler için ben ne kötü günlermiş diyen hiç bir
böyle
kayıt
bir
yok. Böyle
yok.
Bir şey yok.
Peki gelelim harem ağasına. Sümbül Efendi. Sümbül
evet.
Ağa.
Sümbül Ağa.
Sümbül Ağa'nın çizilişi, hani zenci olması dışında başka hatalar gördünüz mü?
Çok basit bir adam. Harem ağalarının başı o. Harem ağalarının başı çok oturaklı bir adamdır. Aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Padişahla teklifsiz görüşebilen, onun yanına girip çıkabilen birisidir. Bunlar hoş sohbet, nüktedan adamlardır. Çoğu zaman müsahip denilen padişahın nedimleri bunlardan seçilir. Sümbül Ağa orada çok basit, böyle alevereci dalevereci bir vekil harç gibi.
Karakterize edilmiş.
Yani ben harem ağalarını hiç beğenmedim. Ki mesela orada Engin Günaydın var, çok başarılı bir komedyen o. O yani orada hiç uymamış şeye. Yani o harem ağaları şeysi fevkalade kötü.
Böyle bir eğitim de yok haremde. Böyle bir eğitim imkanı.
Hayır. Harem ağaları kızlarla böyle ilgilenmez. Hareme doktor gelecek, harem ağası getir. Odun alacak, dışarı gezmeye götürecek. Tamam. Oturmasını kalk ama böyle içeri girecek. Onlara eğitim. Kulaklarını birer küpe, Hint falcısı gibi. Bu garip bunlar yani. Harem ağaları öyle çok oturaklı adamlardır harem ağaları. İşlerinde çok kütüphane sahip olanlar var. Şair yazanlar, alimler var, evliyalar var.
Tabii hediye ettikleri yani hep bir yandan da vakıfların başında o vakıflar genel biri olması sebebiyle öyle. Bir de kendi eliyle hediye ettikleri çoktur. Sümbül Ağa'nın da öyle.
Sümbül Ağa'nın var. Bak yani orada çizilen harem ağası figürü en kötü figürdür. Yani nasıl Makbul İbrahim Paşa figürü ve İbni Sultan İbrahim figürü zayıfsa harem ağaları figürü kötü. Yani onların bir kılık kıyafetleri, hal hareketleri böyle değil. Böyle değil. Yani film aslında çok güzel bir film olabilir. Yani çok daha kuvvetli bir senaryoyla, çok sıkı diyaloglarla, süratli tempolu bir film olarak 16. asırı insanlara tanıtabilir. İnsanlara sevdirebilir. Bu zamanda insanlar bir şey okumuyorlar. Hele tarih sıkıcı ve sevimsiz bir disiplin. Ama filmlerin bu şeyde çok rolü vardır. Film ve romanlar insana tarih öğretmekte çok yardımcıdır. Bu da reytingden ziyade insanlara bunu maksat edinirse hem reyting kalır hem insanlar için müspet olur. İnsanlar bir şeyler öğrenirler ve önlerinde bir ufuk açılır. Onlarda bir rağbet ortaya çıkar. Okurlar, ederler. Yani bu bizim dediğiniz muhteşem yüzyılımızdır. Muhteşem yüzyılı tanırlar. Ama bu şeyler giderse çok fazla ben devam edeceğini de zannetmiyorum.
Bu kadar şikayeti hak ediyor mu?
Hayır, çok abartıldığını düşünüyorum.
Bu şikayeti.
Evet, haklı olarak.
İzlemeden yapılmış
şimdi efendim,
olması.
Şimdi efendim şöyle bir durum var. Türkiye daha önce de programın başında da söylediğim gibi hassas bir memleket. Yıllarca Türkiye'de insanların tarihi şahsiyetlerini sevdiği, beğendiği insanlara karşı acımasız bir iftira kampanyası yürütüldü. Padişahlar hunhar, gaddar, ahlaksız, zampara insanlar olarak tanıtıldı. Tarihi şahsiyetler küçültüldü. Din adamları yobaz bilmem. Yani insanlarda buna karşı bir reaksiyon var. Bunu haklı karşılamak lazım. Yani insanların bu kadar fazla reaksiyon vermesinin sebebi bu. Korku. Aman ne olacak? Aman neler verilecek? Yıllarca bu yapıldı ama. İnsanlar haklı olarak çekiniyorlar, korkuyorlar. Yani bu reaksiyonların bu kadar fazla olmasını ben makul buluyorum. Fakat fazla.
Bir de izledikten sonra belki eleştirilseydi
daha
yerini bulurdu.
Dedim, bana soranlara dedim ben seyretmedim. Hatta o zaman fragmanını bile seyretmemiştim. Seyretmeden benim yorum yapmam mümkün değil. Hı. Ama buna rağmen benim o anlattıklarımdan yorumlar çıkaranlar, bunu köşelerinde neşredenler oldu. Ama ben filmi seyrettikten sonra yani daha objektif düşündüğümü söylüyorum. Filmin mahsurları da var. Avantajlı tarafları da var. Mahsurları düzeltilebilirse film faydalı olabilir.
Eleştirileri kale alırlarsa eğer en azından gençlere bir dönemi anlatmak açısından.
tarihi filmler çok da ilgi çekiyor şimdi. Eskisi gibi değil. Çok fazla, çok da para harcanmış. Kolay bir şey değil yani. Hı-hı. Ben tahmin ediyorum şöyle az çok medyacılık.
Sarayda çekilmiş değil mi?
Saraylarda çekilmiş. Az çok bir medyacılığımız var. Ne kadar para harcadığını biliyorum. Bu az bir şey değil. Yani ama bunu müspet şekilde yaparlarsa bir taşla birkaç kuş vurulabilir. O bakımdan ben yani ümitle bekliyorum. Sözde seyir tesiri vardır. İnşallah söylenenler kale alınır. Yapıcı tenkitçi olmak lazım. Hı hı. Yani ortaya bir şey koymak lazım. Böyle ezbere beğenmedim, vay hainler şunlar bunlar dememek lazım. Herkes de kötü niyetli olduğunu düşünmemek lazım. İnsanlar neticede bilmiyorlar. Türkiye'de tarih bilinmiyor.
Türkler, bir de oryantalistlerin anlatımı çok baskın.
Maalesef Türkler tarihlerini, coğrafyanın, edebiyatlarını, kültürlerini bilmiyorlar. Dillerini bilmiyorlar. Çünkü yıllarca bizde bu milli eğitim sistemi denilen bozuk sistem insanları bu şeyinden kopardı. Hala da bu az olmakla beraber günümüzde devam ediyor. İnsanların aklını başına alması lazım. 21. asırda yaşıyoruz. Bunu dikkate almamız lazım. Bundan dolayı böyle şeyler oluyor yani. Hı-hı. Yanlışlıkla. Bir de dediğiniz gibi Türkiye'ye gelen seyyahların bütün eserleri yayınlanmıştır. Yalan yanlış. O mendil atma hadisesi. Uydurmadır. Hı-hı. Onu uydurmadığını herkes bilir. Çok sonradan ortaya çıkmış. Mendil atma diye bir şey yok. Ama bakın orada da tekrar ediliyor. Ama sahih kaynaklar neşredilmediği için, yayılmadığı için, okutulmadığı için insanlar haremdendiği zaman her türlü gayrimeşruluğun işlendiği bir batakhane olarak tasavvur ediyor.
Haftaya yine konuşacağız. Belki bu defa Kanuni dönemini bizim anlatımımızla kaynaklara başvurarak İnşallah. Değerlendiririz. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür ederim.
Efendim hemen çekilişimizi yapalım. Bugünün bu hafta vereceğimiz hediyelerden birinin sahibi Gülden Şakiroğlu oldu. 2 FX maskaranın sahibi sevgili dinleyicimiz. Detaylı bilgi için 0800-219-6031'den arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Sadece 1 lira Oriflame üye olmak bu ay için, böyle özel bir kampanya var. Kozmetiği kazanca dönüştürmek için sadece 1 liraya üye olabilirsiniz. Bugünkü cevabımız, doğru cevap da 1 liraydı. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame, Hülya Aksu Düzgün'le İpek Yolu programını sundu.